Ayrım 18, Titanic, Clive Cussler, sayfa 189. 45. Bölüm. Numa'nın Tampa, Florida'daki kasırga merkezinin müdürü Dr. Ryan Prescott, o gece ilk kez olarak evine erken gitmeyi ve karısıyla sakin bir gece geçirmeyi planlamıştı. Ama saat 12:10 vardı ve o hala masasında oturmuş, yorgun gözlerle önündeki uydu fotoğraflarını inceliyordu. Bir ara başını kaldırdı. ''Bazen kasırgalarla ilgili her şeyi bildiğimizi, onları öğrendiğimizi sanıyoruz. Ama günün birinde bir tanesi çıkıp hiç beklenmedik bir yerde patlayıveriyor.'' diye omurdandı. Asistanı kadın, ''Mayıs ortasında kasırga rekor kitaplarına geçecek bir olay.'' dedi. ''Peki ama nasıl oluyor bu? Kasırga mevsimi normal olarak Temmuz ve Eylül ayları arasındadır. Bu kasırga 2 ay önce nereden çıktı böyle?'' Asistan, buna ben de cevap bulamıyorum dedi. Acaba hangi yöne gideceklersin? Prescott, bunu tahmin etmek için henüz çok erken diye cevap verdi. Oluşumu normal kalıpları izledi. Nemli havayla beslenen geniş bir alçak basınç merkezi, dünyanın rotasyonu nedeniyle saat istikametinin tersine dönüyor. Ama burada fark görülüyor işte. 400 mil genişliğinde bir kasırganın meydana gelmesi genellikle günler ve hatta bazen haftalar alır. Bu korkunç bebek ise tam 18 saatte ortaya çıkıverdi. Prescott içini çekti, masasından kalktı ve büyük duvar haritasına gitti. Harita üzerindeki çizgilere bakıp fırtınanın bilinen mevkii, atmosfer koşulları ve rüzgar hızıyla ilgili notlar aldı. Sonra Bermuda'nın 150 mil kadar kuzeydoğusundaki bir noktadan yavaş yavaş kuzeye, Newfoundland'a doğru uzayan tahmini bir hat çizdi. Gelecekteki rotasıyla ilgili daha net bilgiler verinceye kadar tahminim bu şekilde dedi ve asistanının fikrini bekledi. Ondan ses çıkmadığını görünce "Sen de böyle mi görüyorsun?" diye sordu. Asistandan hala cevap çıkmayınca döndü ve baktı. Kadın uykusuzluk ve yorgunluğa daha fazla dayanamamış, başını kolunun üzerine koyarak uykuya dalıvermişti. Kadının yanına gidip yavaşça omzuna dokundu ve onu uyandırıp, ''Burada yapabileceğimiz bir şey kalmadı artık.'' dedi. ''Evimize gidelim de biraz uyuyalım. Belki de korktuğumuz gibi bir şey değildir ve sabah olmadan dağılıp küçük bir fırtınaya dönüşür.'' Prescott hiç kuşkusuz kasırganın tahmini yönünü çizerken bu hattın tam olarak 41 derece 46 dakika kuzey ve 50 derece 14 dakika batı mevkiinden geçtiğini fark etmemişti. 46. Bölüm. Binbaşı Rudy Gunn, Capricorn'un köprü üstü üzerinde durmuş, bulutsuz havada batı tarafında beliriveren küçük mavi noktaya bakıyordu. Nokta bir süre orada öylece asılıymış gibi hiç değişmeden durdu ve birkaç dakika sonra büyüyüp bir helikopter şeklini aldı. Gunn hemen aşağıya indi ve helikopter pistine inmek üzere yaklaşan hava aracını beklemeye başladı. 30 saniye kadar sonra helikopter geminin kıç tarafındaki platforma oturdu. Rotor pallerinin dönüşleri yavaşladı ve motor sustu. Pitt helikopterin sağ kapısını açıp aşağıya atlarken Gunn da ona doğru ilerledi. ''Hoş geldin, seyahat iyi geçti mi?'' diye sordu. Pitt oldukça ilginçti dedi. Gunn'ın yüzündeki gerginlik ifadesini hemen görmüştü. Ufak tefek adamın yüzünde yorgunluk işaretleri hemen görülüyordu ve baskı altında olduğu belliydi. ''Oyuncağı elinden alınmış bir çocuğa benziyorsun Rudy, ne var?'' ''Uranüs Petrol şirketinin denizaltısı Deep Fathom gemi enkazının üzerine bir yere takıldı, kurtulamıyor.'' ''Peki Amiral Sandecker nerede?'' ''Deep Fathom'un destek gemisi Bamberger olduğundan sen dönünceye kadar kurtarma operasyonunu yönetmek üzere o gemiye gitti.'' ''Durumları çok mu kötü?'' ''Pek iyi görünmüyor. Haydi yukarıya çıkalım da sana olanları anlatayım.'' Capricorn'un operasyon merkezinde bir gerginlik ve telaş havası var gibiydi. Her zaman neşeli şakacı olan Giordino bile Pitt'i sadece başıyla selamladı ve hiçbir şey söylemedi. Ben Drummer mikrofona geçmiş, telsizle Deep Fathom mürettebatıyla konuşuyor, onlara moral vermeye çalışıyordu. Ama gözlerindeki endişe ve korku ifadesini de gizleyemiyordu. Operasyon merkezindeki diğer adamlar işleriyle meşguldüler fakat hepsinin yüzleri asıktı. Gunn, Deep Fathom'un su yüzüne çıkmasına 2 saat kala diye anlatmaya başladı. Mürettebatı hepsi de mühendis olan Joe Keel, Tom Chavez ve Sam Merker'di ve Pitt, ''Merker, Lorelei seferinde seninle birlikteydi değil mi?'' diye sözünü kesti. ''Evet, Monk da vardı. Galiba lanetlenmiş bir mürettebatız.'' Pekala, devam et. Titanik'in baş kasara güvertesinde bir basınç vanası monte ederlerken denizaltının kıç tarafı öndeki kargo vinçlerinden birine sürtünmüş. Vincin çürümüş bağlantı yerleri kopmuş ve bir bölümü denizaltının yüzdürme tankları üzerine düşüp onları ezmiş. Denizaltıya açılan delikten 2 tondan fazla su girmiş ve onları batık gemiye çivilemiş. Pit ne zaman olmuş bu diye sordu. Yaklaşık 3,5 saat önce. O halde neden bu kadar telaşlısınız? Yapılacak hiçbir şey kalmamış gibi davranıyorsunuz. Deep Fathom'un oksijen sisteminde 3 kişiye 1 hafta yetecek kadar oksijen vardır. Safo 1 ve Safo 2 ondaki deliği kapayıp suyu da dışarı atabilirler değil mi? Durum sandığın gibi değil Pit. 6 saatimiz var sadece. Nereden çıkarıyorsun bu 6 saatlik sınırlamayı? Gunn endişeli bir ifadeyle Pit'e baktı. En kötü haberi sana bıraktım. Düşen vinç Deep Fathom'un bordasındaki bir omurgasını çatlatmış diye devam etti. Delik küçük ama o derinlikteki basıncın etkisiyle kabine dakikada 4 galon su giriyormuş. Omurganın parçalanıp teknenin çökerek çocukları pelte gibi ezmediğine şükretmeliyiz. Başını kaldırıp bilgisayar panelinin üstündeki saate baktı. Sadece 6 saatimiz kaldı. Bu süre sonunda kabin suyla dolacak ve boğulacaklar. Buradan yapılacak hiçbir şey de yok şu anda. Peki ama bu çatlağı dışarıdan ıslak çelikle neden kapatmıyoruz? Oraya erişemiyoruz. Çatlayan kısım Titanik'in baş kasara bölmesine dayanmış. Amiral diğer 3 denizaltıyı Deep Fathom'u belki oradan çekip biraz uzaklaştırabilirler umuduyla oraya gönderdi. Ama onu yerinden kımıldatamadılar. Yani oraya çakılıp kalmış durumdalar. Pit bir sandalyeye oturdu ve eline bir not defteri alıp bir şeyler yazmaya başladı. Sea Slug'da kesme ekipmanı var. Eğer vince ulaşıp... Gunn başını 2 yana salladı. O da başka sorun dedi. Sea Slug'ın hareketli kolu bir çalışma sırasında kırıldı. Onu çekip Modok'a aldılar ve teknisyenler onarımın uzun zaman alacağını söylüyorlar. Sustu ve birden yumruğunu masaya vurdu. Son umudumuz Bomber Gear'deki winch'ti. Onun çekeceği bir kabloyla batık geminin vincini kaldırıp denizaltıyı kurtaracaktık. Pit Sea Slug'ın elle kumanda edilen hareketli kolu olmadan da bunu yapmak imkansız tabii diyerek onun sözünü kesti. Elimizde hareketli kolu olan tek denizaltı da ne yazık ki o. Gunn yorgun bir hareketle gözlerini ovuşturdu. Binlerce saatlik planlama ve mümkün olan her türlü güvenlik önleminin alınmasından sonra bilgisayarların bile hesaba katamadığı, kimsenin aklına gelmeyen bir şey oluyor ve elimizi kolumuzu bir anda bağlayıveriyor. Olmaz böyle şey. Pit, bilgisayarlar sadece kendilerine verilen bilgilerle çalışırlar. Onların yapabileceği bir şey yok dedi. Telsizin yanına gitti ve mikrofonu drummer'ın elinden aldı. Deep Fathom, ben Pit, tamam. Cevap veren Merker çok sakin bir sesle sanki evindeki telefonla konuşuyormuş gibi ''Sesini duyduğuma sevindim'' dedi. ''Neden aşağıya yanımıza gelmiyorsun? Bir parti bridge çevirirdik dördümüz.'' Pit de olağan bir konuşma yapıyormuş gibi ''O oyunu pek bilmem'' diye cevap verdi. ''Suyun akülere erişmesine ne kadar zaman kaldı?'' ''Su bu hızla yükselirse yaklaşık 15 ya da 20 dakika.'' Pit Gunn'a döndü ve sanki o bilmiyormuş gibi aküler elden çıktığında haberleşmeleri de kesilecek dedi. Gunn başını salladı. Safo 2 onların yanında duruyor. Yalnız bırakmak istemedik. Şimdilik yapabileceğimiz sadece bu kadar. Pit mikrofonun düğmesine tekrar bastı. Merker, yaşam destek sisteminiz ne durumda?
Hangi yaşam destek sistemi? Yarım saat önce o da kesildi. Şimdi sadece kendi kirli havamızla yaşıyoruz.
Merak etme, sana bir şeyler göndermeye çalışacağım.
Bana hiçbir şey gönderemezsin dostum. Ha, hala konuşabiliyorken şunu söyleyeyim bari. Yapılacak bir şey kalmaz ve sizleri bir daha göremezsek burada yalnız olmadığımızı bilmeni isterim. Yanımızda epeyce dostumuz olacak.
Merker'in bu sözleriyle Titanik'te ölenleri ima ettiğini anlayan odadakilerin hepsi birden sapsarı olmuşlar. Sadece Pit etkilenmemişti. O hiçbir şey yokmuş gibi telsizin düğmesine bastı ve ''Giderken gemiyi temiz bırakmayı unutmayın sakın'' dedi. ''Onu yine kullanacağız biliyorsunuz.'' Pit'in bu duygusuz ve katı konuşmasına hepsi kızmışlardı ve bu Giordino, Spencer ve Gunn'la diğerlerinin yüzlerinden açıkça anlaşılıyordu. Kimse sesini çıkarmadı fakat drummer'ın yüzündeki öfke ifadesi daha çok belliydi. Pit telsizci Curly'nin omzuna dokundu ve ''Beni Bomberger'de amiralle konuştur ama değişik bir frekans kullan'' dedi. Curly başını kaldırıp ona baktı ve Deep Fathom'dakilerin duymalarını istemiyor musunuz diye sordu. Pete soğuk bir tavırla bilmedikleri bir şey onları incitmez diye konuştu. Sen şimdi hemen dediğimi yap, tamam mı? Birkaç saniye sonra Sandecker'ın sesi hoparlörde duyuldu. Capricorn, ben Amiral Sandecker, tamam. Amiralim, ben Pete. Amiral doğrudan konuya girdi ve başımıza gelenlerden haberin var değil mi diye sordu. Evet, Gunn bana olanları anlattı. O halde çaresiz durumda olduğumuzu da biliyorsundur. Nasıl düşünürsen düşün, zaman en büyük düşmanımız şu anda. Eğer 10 saat daha dayanabilirsek onları kurtarma şansımız da artacaktır. Pit denenecek bir yol daha var diye konuştu. Riski biraz fazla ama matematiksel olarak mümkün. Önerilerine açığım. Pit bir süre tereddüt etti ve sonra şu an için Deep Fathom'u unutalım ve diğer işlere dönelim dedi. Bunu duyan Drummer daha fazla dayanamadı ve Pit'in yanına gelip öfkeli bir sesle ''Ne diyorsun sen Pit?'' diye konuştu. ''Neler oluyor burada? Deep Fathom'u unutmak mı? Delirdin mi sen?'' Bu son cümleyi bağırarak söylemişti. Pit soğukkanlılığını hiç bozmadı ve hafif bir gülümsemeyle onun yüzüne baktı. ''Bak dostum, siz elinizden geleni yaptınız ama başaramadınız değil mi? Batık gemileri çıkarma konusunda dünyanın en uzman kişileri olabilirsiniz ama kurtarma işinde sadece birer amatörsünüz. Şanssızlığınız da hatalarınızı büyüttü ve şimdi de oturup çaresizlik içinde düşünüyorsunuz. Ama henüz hiçbir şey kaybedilmiş değil baylar. Oyunun kurallarını biraz değiştirip o 6 saat dolmadan önce onları oradan çıkaracağız. Aslında şu anda sadece 5 saat 43 dakikaları kaldı değil mi?'' Jordino şaşkın gözlerle Pete'e baktı. ''Bunun gerçekten mümkün olduğunu düşünüyor musun?'' diye sordu. ''Bunun mümkün olduğunu gerçekten düşünüyorum.'' 47. Bölüm. Gemi mühendisleri ve deniz bilimcileri ellerindeki hesap makineleriyle bir şeyler hesaplıyor ve aralarında tartışıyorlardı. Bazıları arada sırada bilgisayarlara gidip çıkan sonuç kağıtlarını inceliyorlardı. Birkaç dakika önce Bomberger'den gelen Amiral Sandecker bir masaya oturmuş, kendisine ikram edilen kahveyi yudumluyor ve arada sırada başını iki yana sallayıp kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Bir ara başını kaldırdı ve ''Böyle bir şey kurtarma kitaplarında asla yazmaz.'' diye söylendi. ''Bir enkazı deniz dibinde patlatmak çılgınca bir düşünce.'' Pit başka şansımız var mı dedi. Eğer Titani'yi o çamurun içinden patlayıcıları peş peşe patlatarak çıkartabilirsek Deep Fathom da onunla birlikte kurtulacaktır. Gunn çılgınca bir fikir bu diye omurdandı. Patlama sadece su altı aracımızdaki çatlağı büyütecek ve aracın içi bir anda suyla dolacaktır. Pit dediğim belki olur belki de olmaz diye konuştu. Ama böyle bir şey olsa bile Merker, Kiel ve Chavez hiç olmasa hücum eden suların basıncıyla çabucak ölürler. Ve yavaş yavaş boğulmanın işkencesini çekmezler. Gunn ya Titanic ne olacak diye söylendi. Aylardan beri kurtarmak istediğimiz, bunun için gece gündüz uğraştığımız o batık gemiyi parçalayacak mıyız yani? Pit bunu istatistiksel bir olasılık olarak kabul etmeliyiz diye cevap verdi. Titanik'in yapısı günümüz gemilerinin birçoğundan daha sağlamdır ve güverteleri, bordası ve bölmeleri ilk inşa edildiği günkü gibi duruyor. Bizim yaşlı tekne bizim darbelerimize dayanacaktır. İnanın bana arkadaşlar, bundan eminim. Sandecker, gerçekten de bunun işe yarayacağına inanıyor musun diye sordu. Evet amiral, inanıyorum. Sana bunu yapmaman için emir verebilirim, biliyorsun değil mi? Pit, biliyorum tabii diyerek başını salladı. Ama bu işin sonuna kadar beni uzaklaştırmayacağınıza inanıyorum. Sandecker gözlerini ovuşturdu ve sonra pekala Dirk dedi. Bu senin işin, ben karışmıyorum. Nasıl düşünüyorsan öyle yap. Pit başını salladı ve tekrar saatine baktı. Sadece 5 saat 10 dakikası kalmıştı. 2,5 mil aşağıda karanlık suların dibinde Deep Fathom'un buz gibi kabininde 3 kişi suların santim santim yükselip ana devreye erişmesini seyrettiler. Ve devrenin arıza yapmasıyla birden karanlık içinde kalıverdiler. Birkaç dakika sonra buz gibi sular ayaklarını dondurmaya başlamıştı. 1 derece sıcaklığındaki suyun içinde titriyorlardı ama kurtulma umutlarını bir saniye bile yitirmemişlerdi. Kiel yukarıya çıkar çıkmaz kendime bir gün boyunca izin vereceğim diye söylendi. Kim ne derse desin bunu yapacağım. Chavez karanlıkta ne dedin anlayamadım diye seslendi. İsterlerse beni işten atsınlar, yarın bütün gün uyuyacağım. Chavez karanlıkta elini uzattı ve Kiel'in kolunu yakaladı. ''Ne söylenip duruyorsun be adam?'' Merker, sakin olun bakalım diye araya girdi. Oksijenimiz bitti ve karbondioksit oranı artıyor. Ben de yavaş yavaş bir garip olmaya başladım.
Chavez, olanlar yetmiyormuş gibi bir de şimdi pis havayla uğraşacağız, öyle mi? Boğulmazsak içeriye saldıran sularda ezileceğiz. Ezilmezsek de kendi havamızla boğulacağız, değil mi diye söylendi. Geleceğimiz çok parlak doğrusu.
Merker alaycı bir ses tonuyla, soğuktan donarak ölmek de var, onu unuttun dedi.
Şu buz gibi sulardan kurtulamazsak diğer ihtimaller geçersiz olabilir.
Keel hiç sesini çıkarmamış ve Chavez'in arkadan itmesiyle en üst ranzaya tırmanmıştı. Chavez de onu izledi ve ranzanın kenarına oturup ayaklarını aşağıya sarkıttı. Merker kasıklarına kadar çıkmış olan dondurucu suların içinde güçlükle yürüyerek ön gözetleme penceresine gitti ve dışarıya baktı. Orada sadece parlak projektörlerinin parıltısında Safo 2'nin bulanık görüntüsünü görebiliyordu. Safo 2 onlara sadece birkaç metre uzaklıkta bulunmasına rağmen kurtarmak için hiçbir şey yapamıyor ve çaresizlik içinde bekliyordu.
Merker, buradan ayrılmadıklarına göre bizi gözden çıkarmadılar demek ki diye düşündü ve yalnız bırakılmadıklarına sevindi.
Onlar da çaresizdiler ve yapabilecekleri bir şey yoktu ama en azından yanlarında bekliyorlardı. Alhambra isimli ikmal gemisinin güvertesine toplanmış olan en büyük 3 televizyon şirketinin kameraman ve yardımcılarıyla muhabirleri ekipmanlarını hazırlamak için büyük bir çaba içindeydiler. Basın mensupları geminin küpeştelerine dayanmışlar, dürbünlerle 2 mil mesafedeki Capricorn'u büyülenmiş gibi seyrederlerken, foto muhabirleri de telefoto objektiflerini gemiler arasındaki denizin yüzeyine doğrultmuşlardı. Dana Seagram üzerine kalın bir kaban geçirmiş, basın odası olarak kullanılan bir köşede karşısına toplanıp, ellerindeki mikrofonları neredeyse onun ağzına sokacak olan gazetecilere cevap yetiştirmeye çalışıyordu.
Bayan Seagram, Titanik'in planlanandan 3 gün önce çıkarılmasının nedeni söylendiği gibi aşağıda tehlikede olan bazı adamların kurtarılması mı acaba?
Dana, bu da nedenlerden biri tabii diye cevap verdi.
Daha önceki girişimlerin başarısız kaldığını söyleyebilir miyiz acaba?
Dana, bazı istenmeyen durumların yaşandığı doğru dedi. Dana elini cebine sokmuş sinirli parmaklarıyla mendilini didikleyip duruyordu. Aylardan beri basınla uğraşmak kolay değildi ve sinirleri artık iyice gerilmişti. Haberleşme kesildiğine göre Deep Fathom'dakilerin hala yaşadıklarını nasıl biliyorsunuz, söyler misiniz?
Bilgisayar bilgilerine göre durumları 4 saat 40 dakikadan önce bozulmayacaktır, bunu kesin olarak biliyoruz.
O dediğiniz elektrolit kimyasal madde Titanik'in çevresine yeteri kadar sıkılmadan Numa batık gemiyi nasıl çıkaracak acaba?
Daha da buna ben cevap veremem dedi. Bay Pitt'in Capricorn'dan gönderdiği son mesajda batık geminin birkaç saat içinde çıkarılabileceği bildiriliyordu. Yöntemle ilgili hiçbir ayrıntı verilmemişti.
Çok geç kalındıysa ne olacak? Yani Kiel, Chavez ve Merker öldülerse...
Dana'nın yüzü birden sertleşti ve gözlerini açarak ''Onlar ölmediler'' diye adeta bağırdı. ''İçinizden biri şayet böyle bir şey kesinleşmeden gazetesine bu tür bir haber geçerse onu kendim denize atarım, haberiniz olsun.'' Basın mensupları Dana'nın bu hiç beklenmeyen öfkesi karşısında bir an şaşırdılar ve sonra ona uzattıkları mikrofonları yavaş yavaş indirip sessizce dönüp güverteye çıktılar. Rick Spencer masanın üzerine geniş bir kağıt parçası koydu ve köşelerini de birer kahve fincanıyla tutturdu. Kağıtta Titanik'in deniz yatağındaki duruşu görülüyordu. Spencer elindeki kalemle gemi bordasındaki bazı noktaları gösterdi ve oralara küçük işaretler koydu.
İşte durum şu anda böyle diye açıkladı. Bilgisayardan aldığımız bilgilere göre Titanik'in bordası boyunca çamurun içine ve şu işaretli noktalara her birine yaklaşık 15'er kilo patlayıcı madde olan 80 adet patlayıcı yerleştirdik.
Sandaker çizimin üzerine eğilip işaretli noktalara baktı ve gördüğüm kadarıyla patlayıcılar geminin her iki yanına 3 sıra halinde yerleştirilmiş dedi.
Spencer evet efendim diyerek başını salladı. Dış sıranın gemiye uzaklığı yaklaşık 60 metre, orta sıra 40 ve iç sırada yaklaşık 20 metre mesafede. Önce sancak taraftaki dış sırayı patlatacağız ve 8 saniye sonra iskele taraftaki dış sıra patlatılacak. Bir 8 saniye sonra orta sıraya geçecek ve böylece devam edip gideceğiz.
Giardino çamura saplanmış bir arabayı sallar gibi bir şey bu dedi.
Spencer başını salladı. Evet, bu iyi bir benzetme sayılabilir.
Giardino, neden bir tek ve büyük bir infilakla yapmıyoruz bu işi diye sordu.
Bir büyük patlama da bu işi yapabilirdi belki. Ama jeologlar birbirini izleyen şok dalgalarının daha iyi sonuç vereceğini söylediler. Bizim istediğimiz şey titreşimler tabii.
Pitt elimizde bu kadar çok patlayıcı var mı diye sordu.
Spencer Bomberger sismik araştırmalarda kullanılmak üzere yaklaşık bir ton patlayıcı taşıyordu diye cevap verdi. Modok'un ambarında da su altı kurtarmada kullanılmak üzere yaklaşık 400 kilo patlayıcı var.
Pitt bu kadarı yetecek mi peki diye sordu.
Spencer ancak yeter diye cevap verdi. 150 kilo daha olsaydı başarı şansı daha da artardı ama bu da yeter sanırım.
Sandecker uçakla getirtebilirdik, bizi havadan paraşütle atabilirlerdi dedi.
Pitt başını iki yana sallayıp itiraz etti.
Onlar gelip dibe indirilinceye kadar en azından 2 saat kaybedebilirdik diyerek onlara baktı. Sandecker o halde hemen işe başlayalım, fazla vaktimiz yok dedi ve Gunn'a döndü. Zamanımız çok az, iş ne zaman tamamlanır?
4 saat sonra dedi Gunn hiç tereddüt etmeden.
Sandecker gözlerini kısıp ona baktı. Geriye sadece 14 dakika kadar bir süre kalıyor ki durum çok kritik.
Gunn başaracağız dedi ama bu da bir koşulla mümkün.
Neymiş o koşul?
Su altı araçlarının hepsini kullanmak zorundayız.
Yani Deep Fathom'ın yanında bekleyen Safo 2'yi de çekmek zorundayız öyle mi?
Bunu söyleyen Pitt yüzünü buruşturdu.
Zavallılar kendilerini terk ettiğimizi sanacaklar.
Gunn ellerini iki yana açtı. Başka çaremiz yok.
Başka bir yol göremiyorum dedi.
18. ayrımın sonu. Sayfa 199.